Herkese merhaba. Bu aralar sizlere son iki ses kaydımda yıkım ve yaratımdan bahsediyorum. Ve hep işte aklıma o birkaç sene önce gittiğim o 4-5 günlük etkinlikte söylenen "Be a good ancestor," iyi bir ata ol sözü geliyor. Hep aklıma gelen şeyler, jenerasyonlardan jenerasyonlara aktarılan alışkanlıklar, kalıplar, şablonlar ve bunlarla aktarılan sağlık problemleri. Bir önceki ses kaydında bahsetmiştim diye hatırlıyorum. 20'li yaşlarımın başında annemin ayaklarında problem vardı. Doktora göstermek için gittik. Dönüp kız kardeşim de bana "sizin de böyle olacak" dedi. Bir hüküm verdi. Bir sonuca vardı. O ses kaydında bahsetmediğim şeylerden bir tanesi, belki de bahsetmişimdir, seneler sonra da babamın kalbinde bir problem oldu. 3 tane stent takıldı damarlarına. Ve o da hala operasyon odasındayken onun kalp doktoru geldi. Onun kalp doktoru babaannemin de kalp doktoruydu. Ve dedi ki, "babanıza stent takılan damarlar aynı damarlarda aynı yerlere babaannenize stent takılmıştı. Sizde de aynı şey olacak" dedi bana dönüp. "Sıra sizde" dedi. Bunlar geliyor aklıma. Ve birkaç şey uyandırıyor içimde. Bir tanesi, evet, şablonlar hakikaten jenerasyondan jenerasyona aktarılıyor. Ve bir jenerasyon kendine aktarılanı çözmeyince sadece ona aktarılanla kalmıyor. Kendi yaşamında yaşadıkları da o şablona ekleniyor. Sonuçta bir şablon sadece olduğu gibi kalmıyor. O şablonun üzerine bir de kendi hayatında yaşadıkları, onun ona kazandırdığı inançlar, bakış açıları, değer yargıları, yaşam biçimleri, doğrular, yanlışlar oluyor. Ve her jenerasyondan bir sonrakine eğer çözümleme olmadıysa bu şablonlar detaylanarak, katlanarak, artarak, kalınlaşarak geçiyor. Bu şablonlar bir varoluş şekli belirliyor aslında. Ve düşünsenize, detaylandıkça bu varoluş şekli gittikçe kısıtlanmış bir varoluşa dönüyor. O zaman bu varoluş şekillerinin her biri belli rahatsızlıklara da neden oluyor. Artık bunlar ispatlanmış. Belli varoluş şekilleri, belli kalıplar, belli baskılanmışlar, belli rahatsızlıklara neden oluyor. Baskılanmış varoluş, baskılanmış bir bağışıklık sistemi demek çünkü. Taklitle yaşıyoruz. Taklitle öğreniyoruz. Bir çocuk büyürken taklitle öğreniyor. Diyorlar ayak basış şeklin genetik. İşte annemin doktorunun bize söylemeye çalıştığı oydu. Genetik, sizin de ayağınız annenizinkiyle aynı olacak. Birçok şey genetik olabilir. Ama birçok şey de çok taklit olarak öğreniliyor. Bir bebek yürümeyi annesine, babasına, etrafındakilere, onu büyütenlere bakarak öğreniyor. Beden taklit ederek öğreniyor. Birçok şey taklitle öğretiliyor. Farkında olmadan. Birçok şeyi bakarak öğreniyoruz. Çocuklar bakarak öğreniyor. Sizin söylediklerinizden daha fazlasını bakarak, görerek öğreniyorlar. Bilinçli olarak öğretilenler aslında öğretilenlerin belki %10'u, %20'si. Çoğu şeyi farkında olmadan varoluş şeklimizle öğretiyoruz. Neye önem veriyoruz, neye vermiyoruz, neye değer veriyoruz, neye vermiyoruzu davranış şeklimizle çocuklar görüyor, öğreniyor. Ne olur, ne kabul edilir, ne kabul edilmez. Söylediklerimiz ayrı, davranışlarımızla gösterdiklerimiz ayrı. Öğretme ve öğrenme sadece bilinçle söylediklerimizle olmuyor işte. Ve çoğu zaman farkında olmadan varoluşumuzla öğretiyoruz birçok şeyi etrafımızdakilerine. Daha önceki ses kayıtlarımda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Kendinize nasıl davranacağınızı, kendinize davrandığınız şekli öğretirsiniz bir başkasına. Şöyle düşünün, arabanız var. Arabanıza çok özeniyorsunuzdur, iyi bakıyorsunuzdur, temiz tutuyorsunuzdur, boyasını yaptırıyorsunuzdur, içine iyi bakıyorsunuzdur. O arabanıza nasıl baktığınızı gören arkadaşınız, etrafınızdakiler sizin o arabaya verdiğiniz değeri görür. Sizin onlara bir şey söylemenize, öğretmenize, ifade etmenize bile gerek yok. Zaten fark ederler sizin özeninizi ve ister istemez onlar da özen gösterirler, binerken dikkat ederler. Çamur bulaştırmayayım, kirletmeyeyim, çöpümü buraya atmayayım. Sizin o arabaya nasıl davrandığınız örnek olur onlara da nasıl davranacaklarına dair. Arabayı etrafı çamurlu, her tarafı pis, arabanın içinde çöpler duruyor, bir kenarda muz kabukları var, ayakkabılar bir yerde, çoraplar bir yerde olduğu zaman o kişi de o arabanın içine belki çamurlu ayakkabıyla girip girmediğine bile çok dikkat etmez. Farkında olmadan girer. Yani çamurlu ayakkabılarımla girsem problem olmaz diyerek belki düşünerek arabayı çamurlamaz ama ayağım çamurlu mu değil mi diye düşünmek için bile durmaz belki de. Bunu değerlendirmek için bile durmaz. Çünkü sizin arabaya nasıl davrandığınızı görür. Zaten her tarafı çamurlu. Kendisi de o zaman bunu değerlendirme ihtiyacı duymaz. Bunları söyleyerek mi öğretiyoruz yanımızdakine? Söyleyerek mi fark ediyoruz? Hayır, davranışımızla. Şimdi etrafımızda bizi büyüten insanlar da birçok şeye davranarak bize gösteriyorlar aslında nasıl davranılır, nasıl davranılmaz. Nasıl davranılması kabul. Ben yiyenlerimde görüyorum mesela. Önüne koyduğunuz şeyi yemek istemiyorlar. Sizin tabağınızda ne varsa onları yemek istiyorlardı. Özellikle büyürken. Aynı şeyleri yemek istiyorlar. Sizin gibi olmak istiyorlar. Sizin gibi yapmak istiyorlar. Taklit etmek istiyorlar. Benlik kavramı öyle onlarda oluşuyor. Taklitle. Aynısını yaparak. O yüzden çok görürsünüz çocuk büyütüyorsanız, evi süpürüyorsanız, temizliyorsanız çocuğunuz da ev... Evi süpürmek ister. Çocuk oyuncakları vardır. Süpürgeler, bilmem neler. Çünkü sizin yaptığınız şeyi yapmak isterler. Onlar, siz belki onu zorla yapıyorsunuz, iş diye yapıyorsunuz ama çocuk sizin yaptığınızı yapmak ister, taklit etmek ister. Onun iyi kötü veya sizin onu zorla yapıp yapmadığınıza bakmaz. Yapıyor olmanız yeterlidir. Sizin gibi olmak ister o da. Sizin yaptığınız şeye eşlik etmek ister. Siz gel yeri süpürge demiyorsunuz 2 yaşındaki çocuğa. Hiç böyle bir şey demiyor anne babalar. Gel yeri süpür, temizle, sen de bana yardımcı ol. Ama 2 yaşındaki çocuk kendisi süpürmek istiyor. Bu nedir? Birçok şey aslında çocuklarda görerek öğreniyor. Sizin ona söylemenizle değil, taklitle öğreniyor. Yaptıklarınızdan öğreniyor, olduğunuz halinizle öğreniyor. Şimdi bu ne demek? Biz birçok insana belki de kendine değer veriyoruz, çocuğa değer veriyoruz, sağlıklı besleniyoruz ama kendi önümüze koyduğumuz yemekler hiç sağlıklı değil. O çocuk ne kadar sağlıklı beslenir? Veya ne kadar sağlıklı beslenmek hakikaten önemli diye düşünür, inanır. Çok da inanmaz eğer sizin sürekli abur cubur yediğinizi görüyorsa. Önemli değil. Hani bunu yemesem de olur. Sağlıklı beslenmek o kadar önemli değil. Neyse sağlıklı beslenmek adını ne koyuyorsanız. Çünkü herkesten, herkese göre değişiyor. O yüzden ben mesela gittiğim zaman çocukların önüne sebze koyuyorlar. Ben zaten hep sebze yiyorum. Veya baklagil falan. Beni çocukların yanına oturturlardı. Çünkü benzer şeyler yerdik. O zaman onlar da iyi hissederlerdi. Birini taklit ediyorlar, biri gibi davranabiliyorlar, biriyle aynı şeyi yiyorlar. Tabaklarında aynı şeyler var. Çünkü başka yetişkinlerin tabağında başka bir şey olduğunda çocuklar onları yemek istiyorlar. Ama benle oturduklarında beraber aynı şeyi yiyor oluyoruz ve onların da hoşuna gidiyor. bilinçli öğrettiğimiz şeyler aslında farkında olmadan öğrettiklerimizin yanında çok az bir oran olarak kalıyor. Varoluş şekli çok daha bilinçsiz bir şekilde, bizim kendimizi var ettiğimiz şekilde aktardığımız bir varoluş oluyor. Ve çocuklar, etrafımızdakiler büyürken taklit ederek öğreniyor. Ben yeğenlerimin yanında yoga yaparken benle yoga yapıyorlardı. Ne yaptıklarını bilmiyorlar ama yapmak istiyorlar. Katılmak istiyorlar, dahil olmak istiyorlar. Sonuna kadar kalmıyorlar belki ama yapıyorlar 15 dakika. Benim fotoğraflarımı görüp ben de yapacağım diyorlardı. Ben yaparken yanıma gelip ben de yapacağım diyorlardı. Sizinle birlikte yapmak. Taklit etmek. Şimdi beden de taklit ediyor. Bir bebek yürümeyi öğrenirken etrafına bakıyor. Nasıl yürüdüğünü görüyor. Bilinçli bir taklit değil bu. Farkında olarak bir taklit değil. Beden taklit ediyor. Gördüğünü taklit ediyor. Ve ayağı kullanış şekli, ayağı basış şekli taklitle oluşuyor. Yürüyüşü taklitle öğreniyor. Bunun gibi birçok şeyi daha. Ne yapılır, ne yapılmaz, nasıl yenir, nasıl kalkılır, nasıl oturulur taklitle öğreniyoruz. Şimdi varoluş şekilleri şablondan şablona böyle aktarılıyor açıkçası. Ben bunu yaptım, sen yapma. Ben yapıyorum ama sen yapma. Olmuyor. Siz nasılsanız, sizden sonra büyüttüğünüz kişi de size bakarak nasıl olunacağını öğreniyor ve farkında bile değil. Çünkü siz bile muhtemelen kendi şablonunuzun farkında değilsiniz. Kişi kendi şablonunun farkında olmayınca neyi aktardığının bile farkında değil. Nasıl bir varoluş aktardığının bile farkında değil. Bazen insanlar şey der ya, annem bunu yapıyordu, özellikle o yüzden ben yapmayacağım. Ama annen bunu niye yapıyordu? Nereden kaynaklanarak yapıyordu? Nasıl bir korkudan yapıyordu? Veya nasıl bir endişeden yapıyordu? Nasıl bir rahatsızlıktan yapıyordu? Sen o davranışın aynısını yapmasan bile o korkuyu taşımıyor değilsin ki. Çünkü o davranışı belki de yanlış buldun veya o davranış sana iyi gelmedi, iyi hissettirmedi, hizmet etmedi diye karar verdin. Davranışın kendisine ama kökü onun bir yerden geliyor. Ve sende kökü hala varsa başka bir şekilde, başka bir yerden, başka bir şekilden çıkacaktır. Belki o davranış şeklini olmaması için direnç gösterip farklı davranacaksın ama o endişe, o korku, o bakış açısının kökü muhtemelen sana geçti çünkü o zaman o başka bir yerde şekil bulacak, filizlenecek, başka bir şeye vesile olacak, başka bir davranış şeklini oluşturacak. Çünkü nedenini çözümlemedik. Ve ne oluyor? İşte bu şablonlar aktarılıyor, aktarılıyor, aktarılıyor. Ve görüyorum rahatsızlıklar da benziyor. Derler ya, geldiğinizde doktora ailenizde ne tür rahatsızlıklar var, büyüklerinizde ne tür rahatsızlıklar var, sizin sağlık tarihçenizi alırlar, sadece sizin hayatınızda değil atalarınızın, geçmiş nesillerin, jenerasyonlar. Şimdi görülüyor ki bastırılmış varoluşlar, bastırılmış bağışıklık sistemi oluşturduğundan autoimmune diseases oluyor. Bağışıklık sistemi rahatsızlıkları. Bazen bunlar ailede kimse de yokken de oluyor. Dediğim gibi çünkü şablonlar katlandıkça katlanıyor, derinleştikçe derinleşiyor ve bizlere geliyor. Benim annemin migreni vardı. Benim migrenim vardı. Annemin sesi ders verirken kısıldı. Ben yoga eğitmeni oldum, ders vermeye başladım. Benim de sesim kısılmaya başladı. Şimdi ses tellerimiz de genetik değil. Artık burada bir varoluş şekli kalıbı var tekrarlanan. Bir bakış açısı, bir şekil ve o şeklin kendini gösterdiği bir semptom var. Ses kısılması rahatsızlığın kendisi değil aslında. Oradaki ses kısılması asıl rahatsızlığın semptomu. Şimdi bu şekilde baktığımız zaman başka türlü oluyor. Fakat günümüzde çoğu zaman birilerine bir rahatsızlıkla gittiğimiz zaman o rahatsızlığı, fiziksel rahatsızlığı, rahatsızlığın kendisi olarak alıyorlar. Halbuki o rahatsızlık gibi gözüken şey gerçek rahatsızlığın, gerçek sorunun, kökün semptomu oluyor. Oradaki ses kısılması bir şeyin semptomu. Bir kısıtlanmış varoluşun, bir sıkışıklık varoluşunun, bir katılaşma yerinin semptomu. Ben insanlara ders verirken ses tellerim o kadar kasılıyordu ki, çünkü ses telleri de bir kas. Benim bütün bedenim kasılıyordu. O kadar korku içinde ders veriyordum ki, benim için en fazla anksiyete uyandıran yer ve üstüne gideceğim diye ders veriyordum. Daha önceki ses kayıtlarımı dinlerseniz bunun hakkında bayağı detaylı konuştuğum bir ses kaydım var. Yazın çekmiştim diye hatırlıyorum, galiba Temmuz. Korku içinde veriyorum çünkü benim için yani en büyük korku public speaking, insan önünde konuşmak, ikincisi herhalde başka bir şey, en büyük korku bu. Ve ben bunun üstüne giderek ders veriyorum ama korkumu dönüştürmeden ve bütün bedenim kasılarak ders veriyorum. Ses tellerim de kas, onlar da kasılıyorlar ve ben bu şekilde ders verdikçe tabii ki ses telleri kasıldıklarından katılaşıyorlar ve problemler çıkıyor. Öyle ki bir noktada sol taraftaki ses tellerim paralize oldu. Gittiğimde dediler ki travma mı yaşadınız? Bir ani olay mı yaşadınız? Yaşadığım şey travma. Sürekli insan önünde konuşmaya çalışmak ve benim için çok travmatik bir şey. En büyük korkumun üzerine gitmek ve beden bir süre sonra tabii ki beni susturuyor ve durduruyor. Diyor ki kendini tehlikeye atıyorsun, sen kendini durdurmayacaksan ben seni durdururum. Bu konuyu Eylül'deki kampta işledik. Yoga ve Şifa kampı. Bunun adını da Yoga ve Şifa ile Ferahlığa Yolculuk olarak değiştiriyorum ve bunu tekrarlayacağım Haziran ayında. Derin derin bu konuyu işliyoruz. O ses kaydında da bundan bahsettim. Katılmak istiyorsanız bana yazılabilirsiniz. Ve ondan sonra o sadece insan içinde değil. Ben her konuyu içime atardım ve dile getireceğim zaman kızgınlığımı birine veya üzüntümü ağzımı açtığımda sesim giderdi. Söyleyemezdim bile. Çünkü beden katılaşıyor. Şimdi bu bir kalıp aslında. Bu korku bir kalıp. Ne korkusu? Kendimi dile getirirsem, ifade edersem, insan içinde görülürsem, olduğum halimle, tüm duygularımla, öfkemle, kızgınlığımla, üzüntümle, kalbimin açıklığıyla, İyi, sadece onlar için iyi olacak şeyleri söylemek değil, gerçekten kendim olursam, kendim olarak görülürsem, kabul edilmem, aforoz edilirim, dışlanırım, sevilmem, bir sürü şey var ve bu bir kalıp, aktarılmış bir kalıp. Ve buna o kadar içten inanıyorum ki, inanmak istemesem bile o kalıp değişmediği için, o inanç orada kalmış olduğu için bu şekilde semptomu çıkıyor, sesim gidiyor. Susturulmuş bir varoluş bu. Ve bu kimde var? Evet, annemde var. Susturulmuş bir varoluş. Kendi duygularını ifade etmiyor. Etmekten çekiniyor, korkuyor. Kaygıları var, edersem ne olur diye. Susuyor. Konuşmak istediği yerde susturuyor kendini. Bu genetik değil. Ve ses kısılması rahatsızlığın kendisi değil. Asıl sorunun görünürdeki semptomu. Birçok yaşadığımız şey de aynı bu şekilde semptom. Rahatsızlığın kendisi diye ele alınan şey aslında semptom. Ve bu semptomlar çok benziyor. Çünkü kaygılar, inançlar, düşünce ve davranış kalıpları aynı. Ve devamlı nesilden nesile çözümlenmeden aktarılıyor. Bize geldiğinde belki o kadar artık katmanlı oldu ki her çeşidi bulunur oluyor. Skolyoz olsun, ayak problemi, diz problemi, baş ağrısı, mide problemi, sedef, egzema. Ben her okula başladığım sene sedef olurdu saç derimde. Her okul bittiğinde biterdi bu sedefler. Bakın strese gelin. 6 yaşında bir çocuk, stresin alası. Her sene bu böyleydi ve devam etti lise bitene kadar. Hep ilaç kullandırdılar. Kimse bu kızın stresi var, rahatlatın, rahatlatmak için bir şey yaptırın. Şu şampuanı kullanın. Hep semptom giderici yaklaşıldı. Benim migrenlerim vardı. 3 yaşından itibaren baş ağrım vardı. İlerledi. Migrene dönüştü. Lisede her gün okula giderken, okul servis okul kapısından girerken migrenim başlardı. Okul kapısından çıkana kadar. Artık daha ne desin bünye, değil mi? Üniversiteye başladığımda ama artık sabah migrenle kalkıyordum, akşama kadar ve akşam migrenle yatıyordum. Hiçbir çözüm bulamadılar, hiçbir çare bulamadılar ve beni ağrı kesicilere bağladılar. Ben de başka çözüm çare bilmediğim için 19 yaşındayım, inandım. Her sabah ağrı kesiciler alıyordum. Tabii kimse söylemedi bu ağrı kesiciler mideyi mahvediyor. Bir sene içinde midem mahvoldu. Bu sefer mide problemleriyle acile kaldırılır oldum. Çünkü kimse çözüme bakmıyordu. Herkes semptom gidermeye bakıyordu. Çözümsüz bırakıldığımız zaman çaresiz hissediyoruz. Aynı o annemin ayaklarına bakıp sizin de böyle olacak diyen doktorun beni çaresizmişim gibi hissettirmesi gibi. Aynı o babamın operasyonundan çıkıp kalp damarları öyle, babaannenizin de öyleydi, sizin de öyle olacak deyip hüküm veren ve çaresiz bırakan doktor gibi. Halbuki çaresiz değiliz. Sadece çareyi, çözümü, cevabı yanlış yerde arıyoruz. Çünkü gerçek soruları sormuyoruz. Gerçek sorularda bize sorulmuyor. O yüzden de cevaba ulaşamıyoruz. Fiziksel de değildi benim migren problemlerim. Fiziksele baktılar, bir neden bulamadılar. Çünkü fiziksel de değildi. Nedeni, ona neden olan kaynak fiziksel bir problem değildi. Fizikselde bir problem bulamayınca nedenini bilmiyoruz diyorlar. Çünkü onların alanlarının dışında kalıyor. Çünkü bir insana artık bir bütün olarak bakmıyorlar. İnsan sadece fiziksel değil, problem sadece fiziksel değil. Duygusal, mental, spiritüel, ruhsal bir varoluşuz biz, fiziksel bir varoluş olduğumuz kadar. Bunların hepsine bir bütün olarak bakıldığında gerçek anlamda görebiliyoruz insanı, insan dediğimiz şeyi. Fiziksel olarak bakmak, makine gibi bakmaktır insana. Biz bir makine değiliz. Çok daha fazlasıyız. Ve makine gibi bakıldığında bulamıyoruz işte. Bilmiyoruz nedenini diyorlar o zaman. Bilmiyoruz değil. Bizim baktığımız yerde değil demek aslında bu. Bizim baktığımız yer fizikselde, bizim baktığımız yerde değil bu. Başka yerlerde. Bir doktora mı düşer bunların hepsini bilmek? Bilmiyorum. Doktorluk mesleği herhalde çok değişti. Ama insana bir bütün olarak bakmak, eğer o kişiye çareyseniz, insana bir bütün olarak bakmak, hepimizin bana sorarsanız insani görevi, ne olursa olsun insana bir bütün olarak bakmak. Artık belki sistem maalesef insanı makinalaştırıyor. Biliyorsunuz eskiden arabalar yapılırken arabaları bir bütün olarak yaparmış yapanlar. O yüzden arabanın her halinden, her şeyinden anlarlarmış. Sonra parça parça yapıma geçilmiş. Arabanın biri tekerleklerini yapıyor, biri ovasını yapıyor, biri burasını yapıyor. Parçalarında uzmanlaşmışlar. Ondan sonra bütünden kopukluk olmuş. Herkes parça uzmanı olmuş. O parçanın uzmanı, bu parçanın uzmanı. Sonra da zaten seri üretim. İşte bir arabaya yapılan müdahale diyeceğim. Arabaya yapılan, gösterilen davranış insana gösteriliyor. Ama biz bir araba değiliz. Her ne kadar bunu söylerken Cem Yılmaz'ın esprisi gelse bile aklıma. Biz bir araba değiliz. Biz mekanik, sadece mekanikten oluşan bir şey değiliz. O yüzden parçaların uzmanı olmak, Orada da arabada da parçaların uzmanı olmak kişiyi araba uzmanı yapmıyor. O parçanın uzmanı yapıyor. Ve sen o parçanın başka parçalarla nasıl aslında çalıştığını tam bilmediğin zaman, uzmanlık alanını genişletip bir bütünü de çalışmadığın zaman çok eksik kalıyor bilgi. Çünkü hiçbir parça birbirinden ayrı çalışmaz. Aynı insan bedeninde de hiçbir sistem başka bir sistemden ayrı çalışmaz. Hepsi birlikte çalışır. O yüzden parça uzmanı olduğumuzda bütünden kopuyoruz ve aslında bütünü görememeye başlıyoruz. O zaman hepsinin birbirini nasıl etkilediğini, hepsinin birbirinden nasıl etkilendiğini ve o zaman birbirlerini nasıl aslında belki de sorun başka bir yerdeyken semptomun başka bir yerde çıktığını göremiyor oluyoruz. Semptomun çıktığı yere bakıyoruz ve orada arıyoruz problemi. Semptomun çıktığı yer problemin olduğu yer olmayabilir. Bakın, bir yerden bastırırsanız başka bir yerden patlar. Bir balon tutun, bir ucundan ben onu sıkayım, diğer ucundan patlar. Patlayan yerde değildir problem ama sıkılan yerdedir. İnsan bünyesi de böyle olabiliyor. Bir yerden bastırırsanız başka yerden patlar. O yüzden patlamanın olduğu yer illa problemin olduğu yer demek olmuyor. Bir bütünü anlamak, bir bütünü görebilmek o yüzden çok önemli. Ama nasıl arabaların gelişiminde parça parça uzmanlığa geçildiyse, insana bakıldığında da insana mekanik gibi bakılmaya başlandı. Bir bütün olarak görülmekten uzaklaştırıldı ve parça parça ele alındı insan. Ruhsal, duygusal, mental bir varoluş olması bırakıldı. Fizikselde de parça parça ele alındı. Ve bir insana uzmanlığı alanında gidiyorsunuz, ancak uzmanlık alanında sizinle konuşabiliyor. Ama onun başka bir yerden kaynaklanabildiğini çoğu zaman göremiyor bile, bakamıyor bile. Bakanlar zaten sivriliyor, fark ediyorsunuz. Bakan insanlar, bakan doktorlar, hekimler kendilerini belli ediyorlar. Ama maalesef bakamayan çok var. Ve o zaman çözümsüzüz diyoruz diyorlar, çaresiziz diyorlar. Cevabı yok diyorlar, çözümü yok diyorlar. Ve birçok insanı çözümsüz, çaresiz bırakıyorlar. Biz mekanik parçalardan oluşan bir varoluş değiliz. Biz birçok şeyin bir araya gelişiyiz. Biliyorsunuz, şu günkü modern tıpın çıkışı savaş zamanlarından çıkan bir sistem. Acil bir çözüm. Savaş zamanlarında askerler yaralandıklarında, bir problem olduğunda onları mümkün olduğu kadar en kısa zamanda tekrardan sahaya, cepheye çıkartabilecek şeyler bulunmaya çalışıyor. Çünkü orada ihtiyaç mümkün olduğu kadar askerin cephede yer alabilmesi. Onları uzun uzun tedavi edip gerçekten kökten bir şeyleri gidermek yerine en kısa zamanda tekrardan ayağa kalkıp günlük hayata, cepheye karışabilecek, orada görevlerini yerine getirebilecek hale getirmek üzerine çalışıyorlar. Çünkü orada işlevsel olan bu. Ama şu an günlük hayatta bize uygulanan da bu. Modern tıpın bize uyguladığı şey bu. Evet, acil bir durum olduğunda çok güzel elimizin altında bunların olması, hemen müdahale edilebiliyor acil olan durumlara ve çok büyük hayatlar kurtarılabiliyor. Çok güzel. Bu zaten olsun, olmasın değil, çok işlevsel ve çok değerli. Ancak ve ancak geri kalan acil olmayan durumlara da semptom giderici bakmak yerine köküne inip gerçek çözüm bulmak ve yaratmak asıl kıymetli olan. Ve bundan çok uzaklaştık. Bir tarafın işlevselliği bize kazandırdıkları çok diye bütün sistem oraya doğru kaydı ve eski sistemler bırakıldı. Bazı yerlerde görüyorum, diyorlar ki çok memnunum, artık insana daha holistik bakan sistemler, insanlar var, bunlar daha öne çıkıyor. Hayır, bunlar zaten öndeydi. Bunlar vardı eskiden. Ayurvedik baktığınız zaman eski zamanlarda insana bir bütün olarak bakarlardı. Çok daha bu tür kökten ama uzun sürede cevap veren çözümler getirilirdi. tekrardan aslında eskiden yapılan şeylerin değerini görüyor oluyoruz. Yeni bir şey katıldığı zaman bu eskiyi değersiz kılmıyor. Yeninin kullanılacağı alanlar var. Yeninin işlevsel olduğu yerler var. Ama ancak eskinin de işlevsel olduğu çok yer var. Ve acil olmayan durumlarda fiziksel aslında rahatsızlıklar çok daha derin başka şeylerin semptomu. Biz şu an çoğu zaman modern tıpta sanki cepheye, sahaya gönderilmek üzere en hızlı ve en seri şekilde semptom giderici şekilde ele alınıyoruz. Başın mı ağrıyor? Daha kimse hiçbir şey yapmadan git Tylenol al, git aspirin al, git bilmem ne al deniyor. Bunların hepsinin çok büyük yan etkileri olduğu ortaya çıktı. Alın okuyun lütfen. Kendinizi bilgilendirin. Öyle ağrı kesici almak. Ay biraz başım ağrıdı veya biraz bir rahatsızlık hissettim. Ben şunu alayım bu akşam, bunu alayım ki yarın sabah iyi kalkayım, işe gidebileyim. Değil. O alınan ağrı kesicilerin, o alınan sizin için zararsız gibi gözüken ilaçların aslında çok büyük etkileri oldukları ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili yapılan araştırmalar var. Ne olur araştırın, kendinizi bilgilendirin. Ama öyle. Sanki cepheye dönmemiz gerekiyormuş gibi, sahaya tekrar geri dönmemiz gerekiyormuş gibi ve bunu kesinlikle hiç aksatmadan yapmamız gerekiyormuş gibi en küçük bir rahatsızlıkta bu akşam ben iyi uyuyayım demiyor kimse. Şu ilacı alayım da şeye kalkayım. Bugün efe biraz erken gideyim, iyi uyuyayım ki yarın iyi kalkayım, iyi dinleneyim demiyor. Sabah kötü kalktıysa ilacı alıyor. Tamam, bu beni bugün götürür diyor. Çünkü sahaya, cepheye gidecek ya, işe gidecek. Böyle yaşıyoruz. Kökünden hiçbir şeyi çözmeye çalışmıyoruz. Soğuk algınlığı var. Beden sana aslında dur biraz, dinlen, iyi değilsin diyor. Sen susturuyorsun aldığın şeyle onu. Sus diyorsun, cepheye gideceğim. Cephe neresi? İş. Günlük hayat. Ve seninle konuşmaya çalışan bedeni duyamamaya başlıyorsun. Bakın, bir kitap okumuştum seneler evvel. Bir doktorun yazdığı bir kitap. Fıtıkla ilgili yazıyor ve diyor ki fıtık ameliyatlarında, kendi yapıyor fıtık ameliyatları, %50'nin başarılı olduğunu görüyorum, %50'sinin başarısız olduğunu. Yani %50'si neredeyse tekrardan geri geliyor ağrılarla. Bu başarılı demek değil o zaman dedi, ameliyat başarılı olması demek değil. Başka bir şey var ve nedir buradaki etken diye araştırmış. Yaşam tarzı. İnsanların yaşam tarzını değiştirenler bir daha ağrı çekmiyorlar. Yaşam tarzını, bakış açısını hiçbir şeyini değiştirmeyenler aynı ağrıyla geri geliyorlar. Burada o zaman kişiyi başarıya götüren, ağrısızlığa götüren ameliyatın kendisi değil, kendi hayatında, bakış açısında, yaşam şeklinde yaptığı değişimler olduğunu ortaya çıkıyor. Ve şunu diyor ki, fıtık belli bir zamandan sonra artmış insanlarda. Bunun nedenini de şuraya bağlıyor kendisi kitapta. Bu alt belden ağrılar, fıtık ağrıları genelde öfke, endişe, anksiyete duyguları arttığı zaman ortaya çıkıyormuş. Ve normalde bunlar mide bölgesinde ortaya çıkarmış. Öfke, anksiyete, endişe. Zaten üçüncü çakra çok anlamlı. Fakat insanlar midelerinde problem yaşıyorlar ve mide problemi için çok ilaç ortaya çıktı. O yüzden bu midedeki rahatsızlıkları sözde giderici ama gidermiyor. Semptom giderici, yani ne demek? Bedenin konuşmasını susturan İlaçlar veriyorlar. O zaman beden oradan daha fazla kendini duyuramıyor kişiye. Yani burada bir duygular var. Bastırmış olduğun, direnç gösterdiğin, inkar ettiğin ve görmen lazım. Çünkü zarar veriyor sana ve bünyene diye beden seninle konuşmaya çalışıyor. Ama onun bir konuşma dili yok. Onun konuşma dili bu tür hissiyatlar, sana yaşattırdığı hissiyatlar ve o rahatsızlık hisleri onun konuşma şekli. Aynı bir çocuk gibi, ağlayan bir çocuk gibi. Ağlayan bir çocuğun da dili yoktur başta, bebeğin ağlar. Ağlar ve sana rahatsızlığını o şekilde ifade etmeye çalışır. İfade edemez o, bu, şu diye. Canım sıkıldı diyemez. Öfkelendim, kızdım, acıktım diyemez. Hepsi için ağlar. Ve sen anlamaya çalışırsın. Nedir ihtiyacı, ne demeye çalışıyor sana diye. İşte bedenin de aynı onun gibi. dili yok o şekilde senin anlayabileceğin, ağlıyor sana, beni duy diye. Burada bir şey var, inkar ediyorsun, görmüyorsun, gör beni diye. Ağlayan çocuğu susturmak veya yok saymak veya hiçe saymak gibi bedeni de susturuyor insanlar ilaç alarak. O çocuk çaresizlikten susuyor. O ağlayan çocuğun ağlamasının susması çaresizlikten. Aç olan bir çocuğun açlığı gitmez siz onun ağlayışına cevap vermediğiniz için. Eğer o çocuk susuyorsa, ağlamaktan vazgeçiyorsa çaresizlikten vazgeçiyor, açlığı geçtiğinden değil. Bedenin de siz bu şekilde ilaç alarak susturduğunuzda bedenin rahatsızlığı gitmiyor. Başka bir yerden kendini size duyurması gerekiyor o zaman. Ve o mide ilaçları ortaya çıktıktan sonra fıtıklar daha fazla başlamış. Çünkü artık mideden kendini duyuramıyor size. Çünkü ilaç alıyorsunuz, susturuyorsunuz. Ve fıtıklar ondan sonra ortaya çıkmış. Yazdığı kitaptan bahsediyorum size. Kitabın adı Healing Back Pain. İngilizce bir kitap, Türkçe'ye de çevrilmişi vardır belki. Healing Back Pain. John Sarno yazardı o, MD doktor. İlgileniyorsanız, fıtığınız varsa, fıtığı olan bir tanıdığınız varsa alıp okuyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Ben bu kitabı çok insana önerdim ve gerçekten çok şey fark etti. Biliyorum döndüm dolaştım yine oradan oraya ama hepsi işte birbiriyle alakalı. Semptom giderici yaşadığımız zaman çözümlere ulaşmıyoruz ve inanın çözümler çoğu zaman baktığımız yerde değil. Çünkü sorun baktığımız yerde değil. Doğru soruları sormuyoruz. Gerçek problem nerede araştırmıyoruz. Maalesef gittiğimiz uzman dediğimiz insanlar da o soruları sormuyorlar ve araştırmıyorlar. Eğer bu gibi doktorlar değillerse. Başka bir kitap var. Mind Over Medicine. Lisa Rankin'in yazdığı. Seneler önce okumuştum bu kitabı. Yani aynı şekilde o da bir doktor ve o da diyor ki ne yapıyoruz biz? Bir geri adım atıyor ve gerçekten aslında hayatı yaşama şeklimizin, bakış açımızın, varoluşumuzun, düşünce kalıplarımızın, inanç kalıplarımızın gerçek değişimi ve dönüşümü yarattığını görüyorum diyor. Kalıcı, uzun süreli, kökünden. Tekrar başa dönüyorum konuşmanın başında. Rahatsızlıklarımız aktarılıyor, bize de aktarılıyor. Şablonlar aktarılıyor. Bu şablonların ne olduğu farkında olmadan aktarılıyor. Çünkü bunu yaşayan kişi de bilmiyor. Ben dediğim, kimim dediğim, çoğu insan buzdağının işte görülen kısmı kadar biliyor. %20, %80'ini bilmiyor kim olduğunun. Aktarırken ne öğrettiğini aktarmıyor. Anne babalarımız belki bize kendini sev diyorlar ama kendilerini hiç sevmeyen insanları izleyerek biz kendimize nasıl davranacağımızı öyle öğreniyoruz. Bunu daha önceki ses kayıtlarında çok anlattım. Kendini sevmekten bahsederken. Etrafınızda gözlemlediğiniz örnek olan insanlar eğer kendini sevmeyi bilmiyorsa siz kendinizi sevmeyi öğrenemiyorsunuz. Çünkü kendinize nasıl davranacağınızı anne babanızın kendisine nasıl davrandığından öğreniyorsunuz. Kendisini herkes için feda eden, sevilmek için herkese evet diyen, herkese hoşnut tutmaya çalışan insanları gördükçe siz de öyle olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Kendini hırpalayan, yargılayan birilerini gördükçe sizin de iç sesiniz o şekilde çalışmaya başlıyor. Ta ki buna siz dur diyene kadar. Benim fiziksel rahatsızlıklarım o kadar fazlaydı ki benim seçim yapmam gerekti. Bir noktaya gelmiştim artık, gerçekten çok zorlu bir noktaya. Bu migrenler çok artmıştı. Artık panik ataklar geçirmeye başlamıştım. Ve bir noktada da boyundan aşağı felç oldum. Bunu söylemem pek kimseye. 2018'e kadar da söylememiştim. Ve nedeni dediler ki stres. Şimdi çok daha iyi anlıyorum nedenini. Eğer Haziran'daki yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk inzivasına katılırsanız siz de anlarsınız. Benzer şeyler yaşıyorsanız panik ataklar, kronik acılar, kronik ağrılar, migrenler yani neden olduğunu çok daha iyi anlayabilirsiniz oraya katılırsanız bunların. Ben de zaten kendime çözüm olan şeyleri size aktarıyorum. Ben de katıldığım çalışmalarla anladım. Kimse bana bunun neden olduğunu söylemedi, anlamadı, anlatamadı. Bence onlar da anlamadı. Ben seneler sonra niye bunu yaşadığımı anladım. Ve öyle bir noktaya geldim ki artık bunu da yaşadıktan sonra hastaneye kaldırıldım. Ama bir şey bulamadılar, stresten dediler. Ve ben dedim ki kendime getirdiğim nokta beni artık buraya getirdi. Yani hani fonksiyonlarımı yitiriyorum, evden dışarı çıkamıyorum migrenlerim yüzünden, telefonda konuşamıyorum, kendi sesime hassasiyetim var, ışığa bakamıyorum falan filan. Ve bir seçim yapmam lazım dedim. Annemin babamın kabulünü almaya çalışmaktan bu hale geldim. Ve annemin babamın kabulünü alabilecek kişi olmaya çalışmaktan bu hale geldim. Ve kendimi reddettim. Ve kendimi reddede zaten öyle bir noktaya geldim ki var olamıyorum yani fiziksel olarak. Ve ya hayatta kalmayı seçeceğim, fiziksel olarak kendimi kurtarmayı seçeceğim. Ya da annemin babamı mutlu etmeyi, yani burada kendi mutluluğum veya onların mutluluğu bile değildi yaptığım seçim. Kendi hayatım, hayatta kalmak, yaşamsal, fiziksel fonksiyonlarımı geri kazanmak ya da annem babamı mutlu etmek. Dedim ki kendimi seçmek zorundayım. Ama o noktaya gelmek zorunda kaldım kendimi seçebilmek için. Çünkü bizim aile hep kendini vazgeçenlerle dolu. Kendinden vazgeçenler. Etrafı mutlu edeceğim diye. Başkalarına hizmette olacağım diye. Başkalarına iyi geleceğim diye kendinden vazgeçenlerle dolu. Kabul edileyim, sevileyim, takdir edileyim, onay alayım diye. Ve katlanarak gelmiş bana. Nasıl bir koşuldu sevgi tahmin edersiniz. Herkesin kendine gösterdiği bir başkasından önce. Ve dedim kendimi saçmak zorundayım. Ve evet en büyük korkularımdan birini yaşadım. Babam benimle konuşmayı kesti. Koşullu sevgi. Yapacak bir şey yok. Ama bu kadar. Herkes kendini sevebildiği kadar bir başkasını sevebiliyor. Daha önceki ses kayıtlarında bundan bahsettim. Okey. Ama o günkü kararımdan itibaren bir anda iyileşmedi her şey tabii. Daha önce de bahsettim. Yolun o kadar dışına çıktıktan sonra yola geri dönmek için çıktığınız, yürüdüğünüz, ters yöne yürüdüğünüz yola geri yürümek gerekiyor. O yüzden yavaş yavaş kendi yoluma geri gelebildim. Ama o günden beri bütün rahatsızlıklarım azala azala bitti. Ama şu an görüyorum ki ben ailemin diğer fertleri gibi değilim. Şablondan çıkan insanlar şablonu bıraktıkları zaman artık ailelerinin bakış açılarını paylaşmıyor oluyorlar. Değerlerini, önceliklerini, duruşlarını, davranış şekillerini, düşünce kalıplarını paylaşmıyor oluyorlar. Aynı yerden bakmıyoruz hayata. Aynı yerden değerlendirmiyoruz. Aynı yerden görmüyoruz. Ben orada bir karar verdim. Bunu da çok kendime net olarak söylemiştim. 10 küsur sene önceydi. Ben bir kere de korkudan değil, sevgiden hareket etmeyi kendime borçluyum demiştim. Korkudan hareket ede ede buraya geldim dedim. Ve geldiğim yer hiç mutlu olmadığım bir yer. Perişan olduğum bir yer. Ve bu bana öğretildi. İşte korku, yani kendini hep güvenceye al. Ona buna hep böyle bir korku. Bir kere de sevgiden ve güvenerek ve inanarak hareket etmeyi kendime borçluyum dedim. Bu yolda da çok zorlandım. Çok inanç gerektirdi. Kendime inanç. Çünkü bana benim dışımda inanan kimse yoktu. Bir tek ben vardım. Çok büyük bir güç gerektirdi. Etrafımdaki herkes, ailem başta olmak üzere, tabii ki bunu delilik olarak gördü. Çünkü onların kalıplarının çok dışında bir bakış açısı ve çok dışında bir adımdı. Desteklemelerine imkan yoktu. Onları korkutan şeyler yapıyordum ben. Benim içinse bu davranışların hepsi sevgidendi. Ama onlar için alışıklığın, tanıdıklığın dışında olduğu için çok korkutuyordu onları. Ve benim bunu yapıyor olmam onlara tehdit oluyordu. Buradan hareket ediyor olmam bakış açılarına tehdit, yaşam şekillerine tehdit, inançlarına tehdit. Dışındaydım çünkü. Ve her gün biraz daha da dışına çıkmaya devam ettim. Kendi içime baktım, şablonlarımı gördüm, bana aktarılan şablonları gördüm. Suçlayarak değil, fark ederek ilerledim. Herkesin halınların altına ittiklerini, ben alıp açıp ortaya çıkarıyordum. Burada ne var? Burada ne oluyor? Niye böyle oldu? Ne aktarıldı bana? Annem bazen diyordu ki çok geçmişe takılısın. Hayır, çözüm arıyorum. Çünkü sorunu arıyorum. Çünkü rahatsızlığı yaşıyorum. Onlar da yaşıyorlar, farkında değiller. Farkındalar ama nereden kaynaklandığını bakmıyorlar. Onlar semptomları, sorunun kendisi zannediyorlar. Ama ondan sonra daha fazla semptom çıkıyor ortaya. Çünkü çözüme hiç gitmiyorlar. Bakın, annemin çok mekaniktir problemleri. Ayak problemleri oldu, bir omzunun bağları koptu, birkaç sene sonra diğerinin koptu. Fıtık geçirdi, bel problemi geçirdi, çok ciddi yatalak kaldı. Haftalarca yattı, belini yüzünden beli tutulduğundan dolayı. Migrenleri oldu, sesi kısıldı. Daha 2 sene önce el bileğini kırdı, ondan 10 ay sonra diğer el bileğini kırdı. Yani bitmiyor, bitmiyor. Diyor ki niye bunlar, niye bunlar? Anlatıyorum. Ona onun şablonlarını göstermeye çalışıyorum. Biraz biraz duyar gibi oluyor ama çok zor. Kendisi görmek istemeyen insanın şablonunu siz ona gösterseniz bile kaçmak istiyor. Ama eğer siz gelen, aileden gelen şablonları çözümleyenseniz farklı bir hayat yaşıyorsunuz. Farklı bir şekilde yaşıyorsunuz. Farklı bir yerden yaşıyorsunuz. Ve evet, dışında kalıyorsunuz. Bakış açılarınız paylaşılmıyor. Ailenizin dışında kalmış oluyorsunuz. Ben bunu geçtiğimiz 2-3 senede bu dünyada olanları nasıl değerlendirdiğimizi gördüğümüzde de, gördüklerimizden nasıl adımlar atmak istediğimizde de gördüm. Bütün ailemden en farklı adımları atan bendim. Tek bendim hatta. Hepsi belli bir bakış açısıyla baktılar ve değerlendirdiler olan olaylara. Hepsi aynı adımları attılar. Onunla ilgili tek ben farklı bir adım atmayı seçtim. Ve evet, ailede laf edildim, tehdit edildim, azarlandım, küçük görüldüm, küçümsendim. Türlü türlü laflar işittim. Çünkü onlar gibi görmeyen bendim ve benim görüş şeklim onların bakış açısını ve hayata algılayışını tehdit ediyordu. Onların aslında korkudan bakış açısı benim sevgiden bakış açım. Benim sevgiyle baklaşıyor olmam onlara garip geliyordu ve onları korkutuyordu. Senin de korkman lazım diyorlardı bana. Hayır diyorum, ben korkmuyorum. Benim korkmuyor olmam onları rahatsız ediyordu. Ama ne oluyor? Biliyor musunuz ki genleri aktive eden yaşam şeklimiz. Evet, belli genler aktarılıyor, geçiyor. Ama her şey söylendiği gibi de genetik değil. Bunu da söylemek istiyorum. Buna da bir örnek vereceğim. Ben seneler evvel yogaya başladığımda dizinde bir problem yaşadım. Bir gün deliler gibi şişti. Doktora gittim, dedi ki genetik bu. Anlamadım, nasıl genetik? İç bağlarınız kısa, dış bağlarınız uzun. Bu genetik. En dedim ne yapacağım? Yapılacak bir şey yok. Bundan sonra merdiven çıkıp inmeyeceksiniz, yokuş yukarı çıkıp inmeyeceksiniz. Dedim ben daha 29 yaşındayım. Nasıl bundan sonra ömrümün geri kalanını yokuş yukarı çıkıp inmem, merdiven çıkıp inmem? Bakın, yine çaresiz bıraktılar ve çözümsüz bıraktılar. Bana genetik deyip yapılacak bir şey yok dediler ki bu gittiğim en iyi Türkiye'deki hastanelerden bir tanesinde bir doktor. Bu nasıl genetik ya dedim. Aynanın karşısına geçtim. İşte yoga da yapıyorum o sırada, 1 senedir, 1,5 senedir neyse. Baktım, ayağım düz taban. Ayağımın içine basıyorum. Aynı zamanda dizim geriye fazla esniyor. Hyperflex ediyor. Ve o yüzden de dizim içeri dönüyor. Ve iç bağlarım kısa. Dış bağlarım uzun olmak zorunda kalıyor. Öyle basan bir insanın öyle gelişir diz bağları. Zaten yoga pozlarında da bakıyorum. Evet, dış bağları gerektiren, uzun olmasını gerektiren pozlar kolay geliyor. İç bağların uzun olmasını gerektiren pozlar zor geliyor. Dedim, kemik yaşayan bir şey, bağ yaşayan bir şey. Bu bir hüküm değil, bu bir ferman değil. Böyle olmak zorunda değil. Ben dedim, dikkatli hareket ederek, bu pozların üzerinde çalışarak, iç bağları uzatacak pozları belki daha fazla ve daha dikkatli yaparak, ben bunu değiştirebilirim. Evde Parmaklarımı kaldıra kaldıra iç kavislerimi yukarı çeke çeke çıplak ayak yürümeye başladım her dakika. Yoga pozlarının hepsinde ayak parmaklarımı kaldırıp iç kavisimi bulup orada kalıyordum her yoga pozunda. İnanılmaz özenli ve dikkatli çalışıyordum. Çok yoruyordu ama olsun. Ve yogaya devam ettim uzun süreli. Ve değişti. Yere basışım değişti. Dizimin şekli değişti. Ben 4 senedir Londra'da 4. katta oturuyorum. Her gün bu merdivenlere inip çıkıyorum. Dizimde de hiçbir problem yok. O doktora inanmadım çünkü. O doktorun bana verdiği, beni bıraktığı çaresiz, çözümsüz yeri kabul etmedim. Araştırdım. Hatta dersime öğrenciler gelirdi. İşte dizlerinde problemler var. Doktor demiş ki merdiven inip çıkmayacaksın. Bilmem ne yapmayacağım. Merdiven nasıl inip çıkılır onu öğrettim. Çoğumuzun nasıl aslında öne doğru eğilerek merdiven çıkıp indiğini, nasıl öyle yaptığımızda dize çok fazla ağırlık geldiğini ve onun yerine karından kendini yukarı çekerek, öne eğilerek değil, dikliğini, uzunluğunu koruyarak, o zaman diz nasıl ağırlık taşımıyor, seni sabit tutuyor. Hepsini öğretiyordum derslerde. İnsanlar çok gülüyordu. Yoga dersinin başında merdiven çıkıp inmek nasıl olur diye öğretiyordum. Bir insana çaresiz çözümsüz bırakmak yerine hakikaten şifaya götürmek insanı bir bütün olarak ele almaktan geçer. Ve sorunun semptomda değil başka yerde olduğunu fark edecek kadar o insanı katmanlı değerlendirerek bakmakla geçer. Dediğim gibi evet genetik diye bir şey var ve evet genetik geçiyor ama her şey söylendiği gibi genetik değil, bu bir. İkincisi genetik olsa bile o genetiği aktive eden aslında bizim yaşam şekillerimiz. Bazı insanlarda görülüyor ki o genetik olsa bile aktif olmamış ve biliyor musunuz? Aktif değilse o genetik bir sonraki nesle geçmiyor. Hamile olan kadınlarda eğer belli genler aktifleşmediyse, o kişide olsa bile ama dormant kaldıysa, uykuda kaldıysa o zaman bebeğe geçmiyor. Aktif genler geçiyor. Dormant genler geçmiyor. Bu ne demek? İşte seneler önce gittiğim o 4-5 günlük etkinlikte be a good ancestor, iyi bir ata ol, işte bu demek. Geçirmiyoruz. Şablonlarımızı çözdüğümüz zaman bir sonraki nesle geçmiyor. Bu şablonlar yüzünden belli genleri aktifleştirmek yerine dormant uykuda tuttuğumuzda bu genler bir sonraki nesle geçmiyor. Travmalarımız bir sonraki nesle geçmiyor. Çünkü biliyor musunuz travmalar olayda değil. Bedenin kendisinde. Travma dediğimiz şey bedende. İşte bahsettiğim Haziran'daki kampa gelirseniz bunların hepsini işleyeceğiz. Travma bedende olduğu için genlerde, genlerle, bedenin hücreleriyle, hücre bilinciyle geçiyor nesilden nesile. Ama siz kendi şablonlarınızı, kendi varoluşunuzu çözümlediğiniz yerde, bedendeki travmaları çözümlediğiniz yerde bunlar geçmiyor sonraki nesillere. Evet, bu çok büyük radikal değişiklikler yapmayı gerektiriyor. Çok radikal bir varoluş gerektiriyor. Çünkü ailenizin o güne kadar getirmiş olduğu tüm değerler, şablonlar, alışkanlıklar, bakışlarının hepsini yeniden değerlendirmek, yeniden sizin için düzeye getirmek ve yeniden bunları oluşturmak gerektiriyor. Ve çoğu zaman artık o kısıtlanmış, o korku dolu, o yokluk bakış açılarının dışına çıkıyorsunuz. Bu ne demek? Geçmiş. Bakın. Eskilerden aktarılıyor diyoruz. Geçmişlerde savaş zamanında yaşanan yokluklar var. Ve o yokluklarda belki de birçok şey depola öğretilmiş. İşte şunu atma, sakla zamanı gelir zamanı denmiş. İşte o bezden, o tişörtten çok iyi bez olur. Bunları bir sürü bir sürü. Bu bir yokluk mantalitesi. Ve o zaman hakikaten yokluk varmış. Yokluk yaşıyorlarmış. Ve bu şekilde bakış açısı, yaşam şekli işlevsel. Hakikaten onlar için çok işlevsel oluyor. Şimdi şablonlar halinde geçiyor diyoruz değil mi? Nesilden nesile, nesilden nesile. Varoluş şekilleri, bakış açıları, alışkanlıklar. Harika. Geçiyor. Oradan oraya, oradan oraya geçti. E şimdi peki bu bakış açıları, bu varoluş şekilleri geçti nesilden nesile. Bizde hala bu yokluk mantalitesi devam ediyor. Bolluğun içindeyken bile. Bizde hala o olmaz, sakla, bilmem ne devam ediyor. ve farkında olmadan devam ediyor. İşlevi olmadığı yerlerde devam ediyor. Geçmiş varoluşlar o zamanki belki de yaşam şekline uygun şekilde edinilmiş bakış açılarıydı. O zaman belki işlevseldi ama aktarıldığı zaman günümüzde bugün işlevi olmayabiliyor. Biz o zaman bizden 3 nesil, 4 nesil, 5 nesil önceki dünyayla iletişime geçen, 5 nesil önceki dünyayla bağ içinde olduğu yerden işlevsel olan bakış açılarını hala taşıyor oluyoruz ama dünya o dünya değil. Şu an bağ kurmaya çalıştığımız, iletişimde olmaya çalıştığımız dünya o değil. Ama biz bize kaç nesildir gelen şablonlar onların dünyalarıyla iletişimde oldukları şekilde oluşmuş bakış açılarından oluşmuş kimlikler, inançlar, düşünce şekillerini bugün buradan yaşıyor oluyoruz. Ama yaşadığımız dünya, varoluş içinde olduğumuz yer onların yaşadığı dünyayla aynı değil. Ne kadar işlevsiz oluyor o zaman, görebiliyor musunuz? Ve ne kadar şimdi ve şu anla bağ içinde olmadan bir varoluş şekli yaşıyor oluyoruz. Eski bakış açılarından bugün var olduğumuz zaman biz aslında bugün olan bir dünyayla, bugün olanla bir bağ içinde olmuyoruz. Bugün olana bir tepki vermiyoruz. Biz bugün olanı 5 nesildir görüldüğü şekliyle görmeye alışkın olduğumuz yerden görüp yorumluyoruz. Gerçekten bugün olan objektif değil. Bu şöyle söyleyeyim. Kış mevsimi, kışın montunu giydin, işlevseldi, harika, seni çok güzel korudu. Rüzgar vardı, kar vardı, çamur vardı, yağmur vardı. Çok çok çok da iyi geldi sana, iyi hissettirdi. İlkbahar geliyor, yaz geliyor, hala o montu çıkarmamakla aynı şey. Bu mont beni korudu. Çok iyi geldi. Zor zamanlarımı çok iyi geçirtti bana. Ben bu montu çıkarmayacağım çünkü çok işlevseldi. Yine yağmur yağabilir. Yine kış olabilir. Hiç belli olmaz. Ben o yüzden bu montu üzerimden çıkarmayacağım. Evet, terletiyor olabilir şu an. Beni zor durumda bırakıyor olabilir. Bana şu an zorluk veriyor olabilir ama zamanında çok iyi gelmişti. Yine ihtiyaç olabilir. Ben bunu çıkarmayacağım. Böyle yaşıyoruz. Farkında bile değiliz. Ve bu varoluşlar çok kısıtlı bir yaşamlar yaratıyor. Aynı tür yaşamlar yaratıyor. Zaten görebilirsiniz bazı insanlarda. Yani annesi gibi, anneannesi gibi çok benzer şeyler yaşıyorlar. İşte senin şey de şu yaşında evlenmişti, şu kadar çocuğu vardı. Çok benzerlikler, tekrarlar görebilirsiniz hayatlarda. Aynı kısıtlı varoluşlar. Şimdi bunun dışına çıkabilmek için şablonlarımızı anlamamız lazım. Şablonlarımızı anlamadan onları bırakamıyoruz. Ben bırakmak istiyorum tamam deyip de elini kolunu sağlayıp bırakabilmek. Ben öyle olmak istemiyorum artık. Bakın ne dedim? Anneanne de bir şey görüyor diyelim, ben öyle yapmak istemiyorum diyor. O yüzden o davranışı yapmıyor. Ama o davranışa neden olan kökü, anksiyeteyi, korkuyu bilmediği için aslında o korku ve anksiyete şablonla kendisine geçmiş oluyor. O korku ve anksiyetenin neden olduğu davranışın kendisini birebir yapmasa bile o korku ve anksiyete kendisinde de olduğu için başka bir şekle bürünerek kendi hayatında çıkıyor. Ve bunu birçok insan anlamıyor bile. Bunları gerçekten anlayıp tanıyabilmek için iç dünyamıza bakmak gerekiyor. Şablonları tanımak gerekiyor. Ve bu yolla sadece kendi hayatımızı değiştirmiyoruz. Sağlığımızı değiştiriyoruz. Ve sağlığımızı ve kendi hayatımızı kendi ellerimize almış oluyoruz. Böyle olunca çözümsüz ve çaresiz olmuyoruz. Sorularımızı çok daha iyi sorabiliyoruz. Çok daha çeşitli yerlere bakıyoruz sorularımızı sorabilmek için, cevapları bulmak için. Kısa çözümler aramıyoruz. Uzun köklü çözümler arıyoruz. Kendimizi tanıdığımız yerden Bunu kendimize verebiliyoruz. Ben Aralık'ta 7-11 Aralık'ta bir farkındalık atölyesi yapıyor olacağım. İnzivası, pardon, eskiden atölye olarak veriyordum, artık kamp olarak veriyorum. Kendinle sevgiden buluş farkındalık inzivası. Bu şablonlar bizim kendimizle koşullu var olmamıza neden oluyor. Kendimizi koşullu sevmemize neden oluyor. Kendimizi belli şekillerde, sabit şekillerde var etmemize neden oluyor. Şablon işte çünkü bunlar, taslaklar. Ve gittikçe kısıtlanan varoluşlarda oluyoruz. Ve aynı yerden yaratıyoruz. Tekrar tekrar. Kendi hayatımızda da aynı yerden yaratıyoruz. Geçmiş hayatlara baktığımızda da nesilden nesile de çok benzer şeyler görüyoruz. Kendi varoluşunu genişletmek istiyorsan bu şablonları çözümlemek, kendini tanımak ve bunun dışına çıkabilmek çok önemli. Kendi sağlığını kazanabilmek istiyorsan, böyle semptom gidermek değil de kökünden ve sadece sağlığını kazanmak değil, üstüne de hayatına coşku, neşe, zevk, keyif katabilmek istiyorsan, ilk başta çözümlemen, sonra da fark ettiğin yerden büyütmek önemli. O yüzden aslında size söyleyeceğim, bu 7-11 Aralık'ta farkındalık inzivası, bu kendi şablonlarımızı fark etmek için muhteşem bir yer. Neler aktarılmış bize, nasıl kısıtlamalarla gelmişiz, nerelerden bastırılıyoruz, biz kendimizi bastırıyoruz, neler bize aktarılmış, bunları görmek için. Kendimizi tanımak için de 16-19 Mart'ta kendi içindeki evreni tanı diye bir inziva yapıyorum. Yoga ve Ayurveda ile kendi içindeki evreni tanı. O inzivada da kendini tanıyacaksın. Sen neyin tohumusun? Sen neyin varoluşusun? Senin yapın nedir? Çünkü bakın, bize bakıldığı zaman birçok yerde, dedim, parça parça bakıyorlar, bir bütün olarak değil. Ve o zaman neye bakıyorlar? Bu parçanın şuna ihtiyacı var, bu parçanın yağa ihtiyacı var, bu parçanın bilmem neye ihtiyacı var. Fakat sen bir insansın. Bir mental durumun var, ruhsal durumun var, bedensel durumun var, duygusal durumun var. Bunların hepsinin ele alınıp değerlendirildiği zaman ortaya çıkan bir varoluşun var. Ve buna ne iyi gelir? İşte domatesin yararları diyorlar. Herkes domates yiyor. Domates senin için iyi olmayabilir. Biri için şifa, ilaç, biri için zehirdir. Sizin bünyeniz için ne uygunu onu öğrenmeniz çok önemli. Beden aslında bunu kendisi söyler ama bize bazı şeyler zorla verilir ve zorla yaptırılır. Ben mesela hiç sevmezdim peynir. 13-14 yaşıma kadar. 13-14 yaşına böyle tadı olmayan bir peynir bulmuşlardı. Onu seviyordum. Hah, tamam bulduk deyip bana onu yedirmeye başlamışlardı. Sonra ileriki yıllarda tamam ben vegan oldum. Hem süt ürünlerini bıraktım hem de eti. Ve inanın bazı rahatsızlıklarım onları bıraktıktan sonra direkt geçti. Sonra ondan birkaç sene sonra Ayurveda öğrendim. Ve öğrendim ki ben kapayım, doşalarımı öğrendim. Ve kapa doşası yoğunlukta olan insanın zaten süt ürünleri kesinlikle yemiyor olması lazımmış. Kırmızı et yemiyor olması lazımmış. Şimdi zaten çocukken bünyem, bedenim, ağız tadım bana o bilgiyi vermiş ve onu yememi engellemiş. Birisi için iyi olan bir şey sizin için kötü olabilir. Hiçbir şey kendi içinde iyi veya kötü değildir çünkü. Bakın bazı zehirler çok derin Budist monklara veriliyor. Çok ciddi kendi bedeni üzerinde söz geçiren zehir içiyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Bildiğiniz zehir. Bedenimiz üzerinde söz hakkımız olduğu zaman her şeyin zaten bedende nasıl işlendiği bile değişebiliyor. Ama ilk başta sizin neye yatkın olduğunuzu anlamanız çok önemli ki kendinize ihtiyacınız olanı verin. Sizin için iyi olmayanı vermeyin. Kereviz çok iyi diyorlar. Ben kerevizin tadını kesinlikle sevmiyorum. Bu sevmemek değil aslında. İşte o yoga ve ayurveda ile içindeki evrenin tanıya gelirseniz ne demek istediğimi anlarsınız. bu bedenin bir aslında mesajı, mesajını duyuyorum. Bu ay ben sevmiyorum gibi kaprisi değil. O mesajı alıyorum. Ben bunu kendim için söyleyebiliyorum çünkü senelerce bedenimi dinlemeyi öğrendim. Ne dediğini dinlemeyi öğrendim. Dilini anlamayı öğrendim. Artık tercüme edebiliyorum. Bu değişebilir zaman içinde. Ama şu an bana söylediği hayır, bu senlik değil. Kereviz çok iyi olabilir, birçok insan için çok besleyici olabilir. Benlik olmayabilir. Bu ne demek? Hepimizin ihtiyaçları daha farklı. Kendi yapımızı tanıdığımız yerden kendimize ihtiyacımız olanı verebiliriz. Ve o zaman dışarıya bakmıyoruz bunun için. Birine bağımlı değiliz. Kendimizi geliştiriyoruz, kendimizi eğitiyoruz, kendimize öğretiyoruz. Ve öğrettiğimiz yerden kendimize ihtiyacımız olanı sunabiliyoruz. Kendimize ihtiyacımız olanı verebiliyoruz. Bu da kendimizi tanımakla olur. O yüzden evet, şablonlarımızı tanıyalım, kesinlikle tanıyalım, farkındalığımız olalım. Ama bir yandan da sadece şablonlarımız değil, biz bu dünyaya ne ile geldik, ne yapısıyla geldik, neyin tohumu olarak geldik. Bakın, annemle dalga geçen birkaç sene önce şöyle bir konuşma geçti aramızda. Anne dedim, sen beni hiç kabul edemedin. Niye öyle diyorsun? Anne dedim, çünkü dedim atıyorum... Ben bir menekşeyim ve belli şeylere ihtiyacım var. Ve sen dedin ki tamam, menekşesini görüyorum ama biraz orkide gibi açsan çok iyi olur. Bu dedim kabul değil. Çünkü orkide gibi açamam arada. Menekşeysen menekşeyim ve tamam, anlıyorum menekşe olduğunu ama orkide gibi aç diyordu annem bana. Anlıyorum ben senin böyle böyle şeylerden hoşlanmadığını ama yapıver. Hayır, bu kabul değil. Ve kendi yapımızı anladığımız zaman kendimize ihtiyacımız olanı verebiliriz. Öyle olduğu zaman... Bakın, açmayan çiçeğe niye açmıyorsun diye kızılmaz. Bununla ilgili bir ses kaydım var. Hepimiz birer tohumuz diye bir ses kaydım var. Dinleyin, dinlemediyseniz. Açmayan bir çiçeğe niye açmıyorsun denmez. Açmayan tohuma niye açmıyorsun denmez. Ben buna ihtiyacı olan toprağı, gübreyi, besini, güneşi, suyu veremedim herhalde. Nerede bu en iyi toprağı, güneşi, besini, suyu alır ki açar denir. İşte biz de oyuz. Biz de birer tohumuz. Neyin tohumu olduğumuzu, bunun yapısını, doşalarını anlayabilirsek ihtiyacı olanı verebiliriz. O zaman nasıl daha rahat uykuya dalabilirsin? Nasıl daha güne enerjik başlayabilirsin? Nasıl daha enerjini yüksek tutabilirsin gün içinde? Nasıl zihnin oradan oraya atlamaya başladığı zaman bunu tekrardan dengeye getirebilirsin? Nasıl günlük hayatında bu dengeyi kendi hayatının bir parçası haline getirebilirsin? Kendini anlayıp tanıdığın zaman bunu kendine vermek mümkün. O yüzden bir getirdiğimiz şablonlar var. Bir de bugün olduğumuz bizim yapımız, içsel dünyamız var. Bunların hepsi birbirini tamamlayan ve birbiriyle birlikte çalışan şeyler. Benim verdiğim 3 inziva var şimdi. Bir tanesi Aralık'ta. Kendinle sevgiden buluş, farkındalık inzivası 7-11 Aralık. Bir tanesi 16-19 Mart'ta yoga ve ayurveda ile içindeki evreni tanı inzivası. Burada tanıdığın zaman, kendine bunları verdiğin zaman küçük küçük de olsa, yavaştan da olsa değişimler görmeye başlıyor insan. Ve ben bunları bazen arkadaşlarıma, ilgilenenlere paylaşıyorum. Hayatım değişti diyorlar. Sindirim sistemim değişti. İçimdeki huzur değişti. Günü yaşayış şeklim değişti. Yani kendimi tanıdıkça diyorlar. Doşalarımı bildikçe, neyin bana iyi gelip neyin gelmediğini anladıkça yaşam enerjisi değişiyor insanın. Üçüncü inzivada 31 Mayıs 4 Haziran'da olacak. Yoga ve şifa ile ferahlığa yolculuk. O da yoga, meditasyon, somatik çalışmalarla travmayı, bedende travmanın etkilerini araştıracağız. Bedenimize tıkalı kalmış travmanın etkileri nasıl rahatsızlıklara neden oluyor ve bunları nasıl çözümleyebiliriz, bedenimizden arındırabiliriz ve kendimizi o ferahlığa, genişliğe, hafiflik hissine getirebiliriz. Bakın, üçü de birbirini tamamlayan konular, üçü ayrı. Bazı insanlar diyor ki hepsini birden veremem. Hepimiz kısa devre yaparız. Çok yoğun. Her biri bunların 4-5 günlük çalışmalar ve kendi içinde yoğunlar, zaten kendi başına yaptığımızda bile insanlar inanılmaz bir dönüşüm yaşayarak çıkıyorlar. Herkesten acayip güzel geri iletimler alıyorum. Başka bir insan olarak çıktım diyorlar ve zaten birine yazılan diğerine yazıyor. Şimdiden söyleyebilirim ki Eylül'de işte bu yoga, şifa ile ferahlığa yolculuk inzivasını yapmıştım. Oradan 3 kişi bu aralıktakine yazıldı bile, öyle söyleyeyim size. Farkındalık atölyesi yaptım işte Eylül'de. Oradan bazıları yoga ve ayurveda inzivasına katılıyorlar Mart'ta. Bu bir yolculuk. Bu bir içeriye doğru yolculuk. Bu kendinize doğru bir yolculuk. Bu kendinize yapacağınız en büyük yatırım. Kendi varoluşunuza, kendi sağlığınıza, kendi geleceğinize yaptığınız en büyük yatırım. Bunu kendim için söyleyebilirim. Bu yatırımlar benim hayatımı değiştirdi. Biz bu yatırımları kendimize yapmadığımız takdirde, inanın, yaşadığımız rahatsızlıklardan dolayı doktor paraları veya başka yerlere vermek zorunda kalıyoruz. Ve sağlığınızı, inanın, parayla geri satın alamıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Bu yoldan geçtim. Geçtiğim için söylüyorum. Giden sağlık parayla satın alamıyor. İstediğiniz kadar paranız olsun. O yüzden sağlığı aslında yaratabilmek kendi içimizden. Gerçekten kökten değişimler yaparak sağlıklı hale gelmek aslında en büyük zenginlik. Ve hiçbir şeyin satın alamayacağı bir zenginlik. Bunu kendinize vermeniz de en büyük bir yatırım. Hayatınızda hem iç huzur, hem bedensel huzur ve dengeyi bulmak, yaşamı yaşayış şeklinizi değiştirecek. Varoluşunuzu temelden değiştirecek. Böyle bir varoluş var mıydı bilmiyorum diyeceksiniz. Daha önceden bilmiyorum. Bunu diyenler oluyor. Bu Eylül'deki inzivadan sonra böyle bir varoluş olduğunu bilmiyordum diyorlar. Böyle bir kalp açıklığı olabileceğini bilmiyordum. Aslında içiniz bir yerde biliyor. Ruhunuzun özlem duyduğu şey de bu. Ve var ve mümkün. Evet, bazılarımız bu jenerasyonlardan aktarılan şablonları çözümlemek için buradayız. Karma temizliği için buradayız. Ve evet, ailenin geri kalanından destek alamıyoruz bunu yaparken. Paylaşmıyoruz artık aynı görüşleri, bakış açılarını. Dışında kalıyoruz. Yalnız gibi hissedebiliriz. Aslında yalnızlık değil bu. Başka bir yerden aidiz. Hem o aileye, hem de kolektife. Her çözümlememiz sadece kendimiz için de olmuyor. Her şifalanma, her karma çözümlenmesi, her şama çözümlenmesi aslında kolektive de bunu mevcut kılıyor. O artık kolektifte başkaları için de bulunabilir bir çözüm oluyor. Her bir şeyi şifalandırdığımızda sadece bizim jenerasyonumuzdaki bir şifalanma olmuyor bu. Kolektifte de oluyor. Evet, söylediklerim rezone ettiyse ne ala, etmediyse bırakın diyeceğim her zamanki gibi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendimizi değerlendirirken bir makine gibi görmek yerine, semptomlara bakmak yerine bir bütün olduğumuzu hatırlayalım. Beden, ruh, duygu, düşüncelerden oluştuğumuzu ve kendimiz üzerinde farkında olmadan birçok şablonun aslında söz hakkı olduğunu fark edelim. O şablonlardan gücümüzü geri alalım. Tekrardan seçimli bir yerde yaşayabilelim. İşlevsiz bir şeyleri tekrarlamayı bırakalım. Zamanında işlevi olmuş ama artık günümüzde, bizim hayatımızda, bizim bakış açımızda hizalı olmayan varoluş şekillerini bırakalım. Kim olduğumuzu, yapımızı daha iyi anlayalım. Yapımızı anladığımız zaman bu yapımızla hizalı olanı bulmak da daha mümkün olacaktır. Bakın, ben bir sene hukuk okudum Amerika'da. Çok da iyi bir şekilde okudum. Sınavlarımın da hepsini geçtim. Ama işte o seneydi benim migrenlerimin inanılmaz arttığı, panik ataklar geçirip hastaneye kaldırıldığım zaman. Çünkü evet, belki zihnim, mantığım, aklım çok yatıyordu hukuka ve çok da beğeniyordum ve çok da hoşuma gidiyordu o kafa yapısı, o şekilde düşünmek, o şekilde bakmak. Fakat inanılmaz zorlayıcı bir eğitim sistemi vardı. Bedenim çok zorlanıyordu. Her ne kadar zihnim belki onu yapmaktan hoşlansa bile bedenime uygun bir yaşam şekli, bakış açısı, varoluş şekli değildi. İşte bu, kendimi belki zihinsel olarak zorlayan bir yerde var olmayı seçiyordum. Fakat bedenimi hiçe saymak demek oluyordu. Ben bedenimin nasıl bir varoluştan var olduğunu, yapısını, çekirdeğini, tohumunu anladığım zaman benim için en aslında beni besleyen varoluşun şu an yaptığım işler olduğunu, o gün bilemezdim tabii ama buraya doğru beni götürdüğünü anladım. Bakın, kapa doşası, sadece doşa olarak söylüyorum, en sevgi dolu doşa, en sevgi dolu doşa, en yani böyle kocaman bir kazan, hani içinde yemek yapıyorsunuz 12 çocuğa falan, böyle bir, hep böyle bir anne gelir gözümün önüne. Evet, sadece kapa doşasını belki bilmek bile benim yapımla beni bağladı. Kim olduğumla tekrardan bir bağ kurdu, hatırlattı. Onu demeye çalışıyorum. Bazı şeyler zihnimize uygun olabilir ama yapımızın geri kalanına uygun olmayabilir. Ve biz bir bütün olduğumuz için hepsine birden aslında besleyen, hepsini birden büyüten, hepsini birden yukarıya çeken varoluş şekilleri, yaşam şekilleri, iş ortamları bizim her anda açmamızı, parlamamızı, kendimizi ortaya koymamıza izin verecektir. O tohum yarım açamaz, yarım filizlenemez ama biz bunu yaptırıyoruz. Belli varoluş şekillerini besleyen şekilde hareket edip diğer varoluş fizikseli mesela bastırdığımızda, zihinsel varoluşumu yüceltip fizikseli bastırdığımda o tohum yarım yarım açamaz. Yine bir yerde kısa devre verecektir, açamayacaktır. Ancak varoluşun tamamına uygun bir şekilde kendimizi taşıdığımız zaman en parlak şekliyle kendini gösterecektir. Ve kendimize biz bunu verebiliriz. Ve böylece dediğim gibi kendi varoluşunu, kendi sağlığını, kendi ellerine alıyorsun. Seçimle istediğin yerden yaşıyorsun. Destek her zaman alırız. Almalıyız da zaten. Hayatta da, sağlığımız için de. Danışmanlık her zaman iyi. Birilerine bir şey danışmak her zaman güzel. Ama son söz sizin ve sizin olsun. Ama buna güvenebilmek için kendimizin uzmanı olmalıyız. Daha önceki ses kayıtlarında bundan çok bahsettim. Kendi kendimizin uzmanı olmakla sorumluyuz biz. Bu da kendimizi tanıyarak başlar. Evet, bu ses kaydım bir davet işte. Kendimizi tanımaya, kendi kendimizin uzmanı olmaya bir davet. Siz de benimle çalışmak istiyorsanız, bu yolda ilerlemek istiyorsanız, kendi derinliklerinize bu şekilde bakmak istiyorsanız, sizi davet ediyorum benimle çalışmaya. İster birebir kristal sonik terapi seansları olsun, ki Aralık'ta İstanbul'da olacağım, birebir seanslar veriyor olacağım. Şimdiden kayıt almaya başladım çünkü çok yoğun talep var. İlgileniyorsanız mesaj atabilirsiniz. Diler yoga dersi olsun, diler reiki olsun, diler birebir koçluk seansları olsun. Şu an programım çok dolu, ancak birkaç hafta sonraya belki alabilirim ama evet, koçluk seansları da veriyorum birebir. Diler bu inzivalarıma katılmak olsun. Sizleri davet ediyorum benimle çalışmaya. Sevgiden ve her zaman sevgiyle kalın.